Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehl-i beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11 Ordibehesht 1402, Hicri Kameri 1 Mayıs 1400, affedersiniz Hicri Kameri 10 Şevval 1444 ve Miladi Takvimle 1 Mayıs 2023 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene, sizleri ve arkadaşım Mehsen Feyver ile birlikte sizler için sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarıyla ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri ve ilahi önderler isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Dışişleri Bakanı Fars Körfezi'ni İran'ın ve bölgenin inkar edilemez kimliğinin önemli bir parçası olduğunu belirtti. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Suriye'yi ziyaret edecek. Siyonist rejim Başbakanı Netanyahu İran'a karşı temelsiz suçlamalarını tekrarladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tahıl sözleşmesinin uzatılmasından umutlu olduğunu belirtti. Ankara IŞİD elebaşının Suriye'de öldüğünü iddia etti. Ve bir yük gemisinin teknik arızası nedeniyle İstanbul Boğazı kapatıldı. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Fars Körfezi'ni İran'ın ve bölgenin inkar edilemez kimliğinin önemli bir parçası olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, 30 Nisan Milli Fars Körfezi Günü nedeniyle Twitter'den şöyle bir paylaşımda bulundu. Fars Körfezi İran'ın ve bölgenin inkar edilmez ve ortak kimliğinin önemli bir parçası ve çevresinde yaşayanlar için faydalarla dolu bir doğal kaynaktır. Fars Körfezi'nin faydalarından yararlanmak bu bölgeye kıyısı olan ülkelerin güvenliğine, yakınlaşmasına ve toplu katılımına bağlıdır. İran İslam Cumhuriyeti'nin Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Ofisi nezdindeki temsilciliği de Fars Körfezi günü münasebetiyle bir dizi tweetinde İranlılar 30 Nisan gününü Fars Körfezi gününü kutluyor ki bu bölgenin adı, tarihi ve önemi hatırlatılsın ifadelerini paylaştı. Bu temsilcilik bu tarih Portekiz Deniz Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'ndan kovulması ile sonuçlanan 1622 yılındaki başarılı savaş seferlerine denk gelmektedir ifadelerini de paylaştı. Bu mesajda uluslararası belgelerin ve süreçlerin de bu coğrafi ismin sürekli kullanıldığı resmi belgelerde bu ismin kullanılması gerektiği vurgulandı. ülkenin güneyindeki geniş mavi sahil bölgesinde bulunan Fars Körfezi sularının önemi nedeniyle İran 30 Nisan gününü Fars Körfezi Milli Günü olarak adlandırmıştır.
Fars Körfezi Ulusal Günü dolayısıyla Kiş Adası kıyısında 60 geminin katıldığı bir deniz geçit töreni düzenlendi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Fars Körfezi'nin masmavi sularında Fars Körfezi Milli Günü dolayısıyla İran bayrağının dalgalanmasıyla birlikte yüzer ve surat teknelerinin deniz geçit töreni ve paraşütlerin uçuşu Kiş Adası Deniz Filosu'nun desteğiyle gerçekleştirildi. Dün 30 Nisan 2023 tarihine tekabül eden Hicri Şemsi 10 Ordibehşt 1402, Portekizli sömürgecilerin 1622'de İran'ın güney sularından kovulmalarının yıl dönümü nedeniyle İran'da Ulusal Fars Körfezi Günü olarak adlandırılıyor. Fars Körfezi, Umman Denizi boyunca 237 bin kilometre kareden fazla alana sahip bir alandır ve İran ile Arap Yarımadası arasında yer alıyor. Söz konusu körfez önemli bir deniz yolu olup petrol ve gaz kaynaklarının varlığı nedeniyle uluslararası alanda önemli ve stratejik bir bölge olarak kabul edilen Meksika körfezi ve Hudson körfezinden sonra dünyanın üçüncü büyük körfezi konumundadır.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin Suriye ziyaretini bölgede bir dönüm noktası olarak değerlendiren İran'ın Suriye Büyükelçisi, bu ziyaretin bölge dışında da olumlu etkilerinin olacağını vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın resmi daveti üzerine üst düzey bir ekonomik siyasi heyetin başkanlığında iki günlük bir ziyaret kapsamında çarşamba günü Şam'a gidecek. İrna Haber Ajansı'nın raporuna göre, İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye Büyükelçisi Hüseyin Ekber'i bölgede yaşanan değişimler nedeniyle bu ziyaretin çok önemli olduğunu ifade ederek şunları ekledi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Suriye ziyareti hem bölgesel hem de bölge dışı etkilere sahip olabilir ve aynı zamanda iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda güçlenmesine ve gelişmesine yardımcı olabilir. Ekber'i ayrıca İran İslam Cumhuriyeti ve Suriye'nin Siyonizm karşıtı direniş cephesinin üyeleri olduğunu belirterek şunları söyledi. Tahran ve Şam her ikisinin kazandığı bir davası var ve bayraklarını kaldırmışlar ve aralarındaki sinerji daha fazla olduğunda direniş ve eylem gücünü arttırabilirler.
Siyonist rejim yetkilileri İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın işgal altındaki Filistin sınırlarında bulunmasından endişe duyduklarını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yaptığı ziyarette, Cuma günü işgal altındaki Filistin ile Lübnan'ın güney sınırını ziyaret etti. El Meyadin Haber kanalının bildirdiğine göre, Siyonist rejim çevreleri, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Lübnan ziyaretini ve bu gezideki tutumunu endişeyle takip ederek, özellikle İsrail iç sahada çok kötü bir durumla karşı karşıya olduğu için, bu gezinin mesajlarını bölgedeki stratejik değişimler çerçevesinde olduğuna inanıyorlar. Söz konusu haberde şöyle deniliyor. Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Lübnan ziyareti ve Lübnan ve işgal altındaki Filistin sınırlarındaki varlığına ilişkin çeşitli İsrail analizleri ve bu eylemin mesajları farklı olsa da tüm analizlerin ortak noktası özellikle hali hazırda İsrail'in benzeri görülmemiş bir iç krizle karşı karşıya olduğu aşamada İran Dışişleri Bakanı'nın eyleminin endişe verici bir olay olmasıdır. Bu bağlamda İsrail'in Kan kanalı, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in birkaç gün önce Türkmenistan'a giderek İran topraklarını kamerayla alenen incelediği bir haberle duyurarak Emir Abdullahyan'ın bu bölgede bulunmasının İsrail Dışişleri Bakanı'nın yaptıklarına bir cevap mı olduğu sorusunu yöneltti.
Ülkemize yönelik suçlamalarına devam eden Siyonist rejimin başbakanı İran'ın kendilerini terörle kuşatmasına izin vermeyeceğini iddia etti. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Siyonist rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu dün İran karşıtı açıklamalarda İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik asılsız iddialarını yineledi. Netanyahu haftalık kabine toplantısının başında yaptığı konuşmada İran'ın etrafımızı terörle çevrelemesine izin vermeyeceğiz, saldırganlıklarına ve bu ülkenin bölgedeki şube ve kollarına karşı harekete geçeceğiz iddiasında bulundu. Asılsız iddialarına devam eden Netanyahu şunları ekledi. Elbette güvenliğimizi her zaman koruyoruz. İran'ın boynumuza terör ipi dolamasına izin vermeyeceğiz. Bu konu üzerinde gece gündüz ve hatta bugün çalışıyoruz ve İran'ın saldırganlığına ve terör eylemlerine karşı saldırı ve savunma eylemleri yapmaya devam edeceğiz.
Güvenilir bir kaynak, İran'ın Sistan ve Beluçistan ilinin güvensizliğinde etkili olan yabancı uyruklulardan birinin tutuklandığını duyurdu. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Sistan ve Beluçistan'daki karışıklık ve güvensizlik olaylarında etkili olan yabancı uyruklulardan Mevlevi Abdülaziz Ömer Zehi dün tutuklandı. Haberin detayları yakında yayınlanacak. Eylül sonunda Mahsa Amini'nin ölümünden sonra Zahedan da dahil olmak üzere İran'ın bazı kentleri İslam Cumhuriyeti düşmanlarının ve devrim karşıtı medyanın kışkırtmasıyla isyanlara sahne oldu. Zahedan'daki isyancılar halka açık yerlere ve binalara zarar verdi ve bazı şehirlerdeki teröristler bazı güvenlik gücü ve polisi hedef alarak şehit ettiler.
Tahran Üniversitesi'nin rektörü, Moskova'da düzenlenen İran ve Rusya'nın önde gelen üniversite rektörlerinin 6. toplantısında Rusya'nın en iyi 4 üniversitesinin rektörleriyle bir mutabakat zaptı imzaladı. İrna Haber Ajansı'nın raporuna göre Seyyid Muhammed Mogimi, İran ve Rusya'nın en iyi üniversitelerinin rektörlerinin 6. toplantısının oturum aralarında Moskova, Kazan, Kuzey Osetya, Devlet Üniversiteleri ve Rusya Devlet İnsani Bilimler Üniversitesi rektörleri ile bilimsel ve eğitimsel işbirliği anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşmalar söz konusu üniversiteler ve Tahran Üniversitesi arasında bilgi transferi, ortak araştırma ve akademik değişim alanında işbirliğini teşvik etmek amacıyla imzalanmıştır. Araştırma ve bilimsel işbirliğini genişletmek, daha iyi öğretim yöntemleri ve teknikleri geliştirmek için deneyimleri paylaşmak, ileri araştırma ve eğitim yöntemlerinin geliştirilmesi alanında deneyim paylaşımı, sempozyumlar, atölyeler, ortak ikili konferansların düzenlenmesi ve ortak bilimsel programların belirlenmesi ve yürütülmesi olanaklarının incelenmesi bu anlaşmaların eksenleri arasındadır. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler İran'ı Batı Asya bölgesinin en iyisi haline getirdi ve dünyada sultacı batılı ülkeleri İran'ın tüm yaptırımlara ve düşmanlıklara rağmen hızla ilerlediğine inanmaya başladılar. Bilindiği üzere dünyadaki bilimin %2'si İran'da üretiliyor.
İran'dan genç Greco-Roman güreşçiler Ali Ahmedi, Vefa ve Ahura Buyeri, Türkiye Şampiyonlar Kupası'nın uluslararası genç Greco-Roman güreş müsabakalarında ilk 4 siklette altın madalya kazandı. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre uluslararası genç Greco-Roman güreş yarışması Türkiye Şampiyonlar Kupası dün Antalya'da ilk 4 siklet müsabakaların düzenlenmesiyle başladı. 55 kilogramda Ali Ahmedi Vefa ve 67 kilogramda Ahura Buyeri bu yarışmalarda İran'ı temsil etti ve her ikisi de altın madalya kazanmayı başardı. 55 kiloda Ali Ahmedi Vefa final maçında Türk güreşçiyi 9-1'lik skorla mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıca 67 kilogram ağırlığındaki Ahura Buyeri final maçında bir diğer Türk rakibini yine 9-1'lik skorla geçerek altın madalya kazandı. Pazartesi ve salı günleri 2. siklet ve 3. siklette 3'er müsabakaları yapılacaktır. Bugün 2. sikletin 3 müsabakasında 60 kiloda Emir Reza Dehbozorgi ile Muhammed Aşiri, 87 kiloda Abulfazl Çubani ve Abulfaz Paydar rakipleriyle karşılaşacaklar.
Türkiye Cumhurbaşkanı 18 Mayıs'ta sona erecek olan tahıl sözleşmesinin uzatılmasından ümidini dile getirdi. İrna Haber Ajansı'nın TAS'tan naklen aktardığı haberine göre Recep Tayyip Erdoğan, TRT Türkiye verdiği demecinde Ukrayna ve Rusya liderleri Vladimir Zelenski ve Vladimir Putin ile ilişkilerde yaratılan olumlu atmosferden hem esir mübadelesinde hem de tahıl koridorunun düzenlenmesinde yararlandık. Bu yönde çalışmamıza devam ediyoruz ve sözleşmenin uzatılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz, dedi. Tahıl sözleşmesinin uzatılması konusu geçen hafta Türkiye ve Rusya Cumhurbaşkanları arasında telefon görüşmesinde ele alındı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Cuma günü yaptığı açıklamada İstanbul Anlaşması'nın Rusya'nın şartlarına göre uygulanmadığını ve bu bağlamda anlaşmayı uzatma ihtimalinin pek iyi olmadığını söyledi. Hürriyet gazetesinin haberine göre Türk tarafı önümüzdeki günlerde bu konuyu Birleşmiş Milletler, Amerika ve İngiltere temsilcileriyle görüşecek. Geçen yılın Temmuz ayında Rusya ile Ukrayna arasında asıl amacı dünyadaki gıda krizini önlemek olan Ukrayna tahılının Karadeniz'den ihraç edilmesi için İstanbul'da Türkiye ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin katılımıyla bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma en son Kasım ayında 120 gün uzatılmıştı.
Türkiye'deki kader belirleyici Cumhurbaşkanlığı seçiminin arifesinde Erdoğan zafer şansını arttırmak amacıyla bir televizyon röportajında IŞİD elebaşının Türk istihbarat ajanları tarafından uzun bir kovalamacın ardından Suriye'de öldürüldüğünü iddia etti. Meyr Haber Ajansı'nın aktardığı haberde France 24 Haber kanalının Türk haber çevrelerinden naklen aktardığı raporuna göre Recep Tayyip Erdoğan TRT kanalına verdiği demecinde Suriye'de ülkesinin istihbarat güçlerinin başarılı operasyonları sırasında IŞİD elebaşının öldüğünü duyurdu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Türk ve yurt dışına yayın yapan televizyonların ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve açıklamalarda bulundu. Bugün de terör örgütüyle mücadelede Türkiye'nin kararlılığını gösteren bir gelişmeyi paylaşmak istediğini ifade eden Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatımız DAEŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El Kureyşi Kod adlı şahsı uzun süredir takip ediyordu. Bu şahıs, Milli İstihbarat Teşkilatımızın dün Suriye'de gerçekleştirdiği bir operasyonla etkisiz hale getirildi. İnşallah bundan sonra da terörist örgütleriyle ayrım yapmadan mücadelemizi sürdüreceğiz. Yani bu tür DAEŞ'ın başındaki kişileri, şurada buradaki terör örgütlerinin başlarını Amerika vesaire etkisiz hale getirdiği zaman dünyayı ayağa kaldırırlar. İşte buyurun, şu anda biz DAEŞ'la ilgili bir değil, iki değil, üç değil kaç tanesini etkisiz hale getirdik, PKK ile ilgili kaç tanesini etkisiz hale getirdik şeklinde konuştu.
Ve son haberimiz, NTV'nin haberine göre İstanbul Boğazı seyir halindeki bir gemide meydana gelen makine arızası nedeniyle askıya alınan gemi trafiğine çift yönlü yeniden açıldı. İlyas Konan gemisinde yaşanan makine arızası nedeniyle saat 18 sularından itibaren Boğaz gemi trafiğine çift yönlü kapatıldı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada Rusya'dan Kocaeli'ne seyir halindeyken Kandilli açıklarında makine arızası yapan İlyas Konan isimli 94 metre boyundaki genel kargo gemisi İstanbul GTH merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız refakatinde kurtarma 7 ve 12 yedeğinde ahır kapıya demirletildi ifadeleri kullanıldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz sonsuza dek Fars Körfezi'ni anma günüyle ilgili. Hicri Şemsi 10 Ordibehşt, miladi 30 Nisan günü sömürgeci Portekiz güçlerinin İran'ın engin sularından 1662 yılında kovulması zaferi yıl dönümü olarak İran'ın takviminde Ulusal Fars Körfezi günü olarak kayıtlara geçmiştir. Fars Körfezi, Umman Denizi devamında ve 237 bin kilometre kareden fazla alana mavi suları ile İran ile Arap Yarımadası arasında yer alıyor. Bu körfez, önemli bir deniz yolu olarak Meksika Körfezi ve Hudson Körfezi'nden sonra dünyanın üçüncü büyük körfezidir. Üstelik petrol ve doğal gaz kaynaklarının varlığı nedeniyle uluslararası düzeyde önemli ve stratejik bir bölge olarak değerlendiriliyor. Fars Körfezi'nin tarihi ismi çeşitli dillerde Fars Körfezi veya Pars Denizi'nin tercümesidir. Fakat Fars Körfezi'nin güneyinde bazı Arap ülkeleri son yıllarda Batı sömürgesinin kışkırtmaları ile Fars Körfezi adını tahrif etmeye çalışıyorlar. Buna rağmen Fars Körfezi en eski belge ve kaynaklardan geriye kalan en asil isimdir. Teberi, Mesudi ve Yakubi gibi Müslüman tarihçilerden geriye kalan el yazmalı kitaplarında Pars Körfezi'nin tüm bölgelerinin İslam'dan önce İran'a ait olduğu konusuna hemfikirler. Antik Yunanlılar da Fars Körfezi'ni Sinus Persicus adını kullanıyorlardı. Birleşmiş Milletler Sekreterliği'nin 14 Mayıs 1999 tarihli talimatına göre İran İslam Cumhuriyeti ve Arap Yarımadası arasındaki su yolu Fars Körfezi'dir ve Birleşmiş Milletler yayınları ve belgelerinde de Fars Körfezi ismini tam olarak kullanıyorlar. Fars Körfezi'nin kıyı kentlerinde yapılan arkeolojik kazılar İranlıların uzak geçmişteki kültür, sanat ve ekonomisini gözler önüne sermiştir. Bu uygarlık Fars Körfezi'nin kuzeyinde ve güneyinde kök salmıştı ve Fars Körfezi'nin etrafındaki tüm bölgeleri ve kıyılarını hali hazırdaki tüm sakinleri İran kültür ve medeniyetine borçlu ve onun mirasçılarıdır. İran İslam Cumhuriyeti Kültür Devrimi Yüksek Konseyi, İran halkının tarihsel kimliğini korumak amacıyla Portekizlilerinin Hürmüz Boğazı'ndan kovulmaları gün olan Hicri Şemsi 10 Ordibehşt miladi 30 Nisan gününü Fars Körfezi'nin milli günü olarak belirledi. Ancak Fars Körfezi sahip olduğu coğrafi ve medeniyet değerleri nedeniyle her zaman sömürgeci ve saldırgan güçler arasındaki rekabet ve çatışmaların arenası olmuştur. Örneğin Fars Körfezi'nde yabancıların varlık gösterdiği dönemler arasında Portekizlilerin bu su yolu ve miladi 1622'de sona eren Hürmüz Boğazı üzerindeki 150 yıllık hakimiyetine değinebiliriz.
Miladi 1506'da ünlü Portekizli denizci olan Kaptan Albuquerque'un önderliğinde Portekizliler Fars Körfezi'ne ayak bastılar. Albuquerque'a göre dünyada 3 nokta olan Malaga, Aden ve Hürmüz'ü kontrol altına alan her ülke dünya ticaretine hükmedebilir. Bu düşünce Portekizlilerin bir süre sonra Geçm ve Hürmüz adaları ile şimdiki Bender Abbas kenti olan Gambron'u işgal etmesine neden oldu. Nisan 1622'de Safevi ordusunun Gürcü generallerinden ve Allahverdi Han'ın oğlu olan İmam Kuli Han komutasındaki İran ordusu Hürmüz'ü başarıyla fethetti ve adayı dönemin en büyük sömürgeci imparatorluğundan geri aldı. İngiliz sömürgecileri de Fars Körfezi tarihinin bir döneminde bu bölgeye göz diktiler fakat onlar da bölgeyi terk etmek zorunda kaldılar. İngilizler İran'ın güneyindeki bu şehre 4 kez saldırdı fakat her seferinde alimler savunma emri verdi ve Reis Ali Delvari ve Ahmet Han Tengestani gibi generaller yiğitlikleriyle destanlar yaratarak yaşlı sömürgeci gücü mağlup ettiler. Hiç şüphesiz dünyanın 3 kıtası arasındaki en büyük iletişim merkezi olan Fars Körfezi'nin özel konumu ve zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarının varlığı bu bölgeyi dünyanın en önemli stratejik bölgelerinden biri haline getirmiştir. Bu su yolu İran için de çok önemli. Aslında İran petrolünün tamamı Fars Körfezi'nden ve Hürmüz Boğazı'ndan ihraç ediliyor. İran ticaretinin yaklaşık %80'i Fars Körfezi'nden deniz yoluyla yapılıyor. Ayrıca Fars Körfezi'nin askeri ve güvenlik boyutu da İran'ın dış ilişkilerinde özel bir yere sahiptir. Buna dayanarak İran İslam Cumhuriyeti komşuluk politikasını vurgulayarak bu mavi suların bölgede güvenlik ve istikrarın teminatı ve bölge halkları arasında barış, dostluk ve birlikte yaşamanın sembolü olacağı ve başkalarının da barış ve güvenliğinin Fars Körfezi etrafındaki ülkeler tarafından sağlanmasına saygı duymaları yönündeki umudunu her zaman dile getirmiştir.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Batılıların ifade özgürlüğü alanındaki asılsız iddialarının yeni örneğiyle ilgili. Çocuk koruma servisi ajanları ve polis güçlerinin bir erkek çocuğu zorla ailesinden koparma videosu Alman sosyal medyasında popüler oldu. Alman yetkililer çocuğun ailesinin ona eşcinselliğin İslam'a aykırı olduğunu öğrettiğini iddia etti. Çocuğun öğretmenleri ailesinin ona eşcinselliğin İslam'da günah sayıldığını öğrettiğini öğrendi. Daha sonra onu götürmesi için polisi arayan çocuk esirgeme hizmetlerini bildirdiler. Bu çocuk Alman hükümetinin himayesinde ve birileri tarafından bakılmak üzere yetim çocukların kaldığı merkezlere gidecek. Film birçok izleyenin öfkesine sebep olurken olayı kınayanlar yorum kısmında bunun yasaların savunduğu din özgürlüğü gibi temel özgürlüklere aykırı olduğunu yazdılar. Üstelik filmde çocuğun ailesinden ayrılmak istemediği ve görevlilerden kurtulmaya çalıştığı da açıkça görülüyor. Bu olayın benzeri daha önce de İsveç'te yaşandı. Muslim Skeptik Merkezi, İsveç ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin Müslüman çocukları hedef alarak ailelerinden alıp yetimhanelere göndermeyi planladığını duyurdu. Alman hükümetinin eşcinsellik karşıtı öğretileri bahane ederek Müslüman bir ailenin çocuğunu zorla ayırma eylemi, Batılıların ifade özgürlüğü konusundaki çifte standartları ve aynı zamanda liberal öğretiler biçimindeki ideolojik önyargıların bir işareti ve Batılıların inançlarına asalet kazandırmanın bir işaretidir. Almanya gibi Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere Batı'nın ifade özgürlüğü konusundaki çifte standartlarına bakıldığında bu konunun ancak İslamofobi ve İslam karşıtlığı ve Müslümanların kutsal varlıklarına hakaret dahil Batı'nın istediği konuları sorgularken ve aşağılarken geçerli olduğu görülmektedir.
Avrupa hükümetler açısından kutsal ve sorgulanamaz konular olarak kabul edilen Holokost ve eşcinsellik gibi diğer durumlarda alışılmadık veya veya yetkisiz bir tavır sergileyen kişilere şiddetle tepki gösterilecek ve kovuşturma yapılacaktır. Halbuki Almanya'da dahil olmak üzere Batı ülkelerinde ifade özgürlüğü bahanesiyle İslam'a ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an-ı Kerim gibi İslami kutsallara hakaret ve aşağılamaya izin verilmekte ve bu ülkelerin hükümetleri ve yasaları aşırı sağcılar da dahil olmak üzere İslam karşıtlarını destekliyor. Bu nedenle son yıllarda Avrupa ülkelerinde İslam karşıtlığı ve Müslümanlara yönelik şiddet eğilimi artmıştır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11 Ordibeşt 1402, Hicri Kameri 10 Şevval 1444 ve Miladi 1 Mayıs 2023 Pazartesi. ...19 yıl önce bugün Hicri Şemsi 11 Ordibeşt 1383'te İranlı çağdaş yazar ve komedi yazarı Kiumers Saberi Fumeni vefat etti. Hicri Şemsi 1320'de İran'ın kuzeyindeki Somesara kentinde doğan Fumeni, edebiyata ilgi duymasından dolayı bu dalda yüksek lisans derecesine kadar tahsilini sürdürdü. Fumeni'nin diktatör rejimine muhalefet etmesi onun komedi türündeki şiirlerinin siyasi kalıp şeklinde olmasına neden oldu. Bu İranlı mizah üstadı, İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra birçok sorumluluğu üstlenmesine rağmen Golağa adlı eserini yayımlatarak siyasi, sosyal ve kültürel konularda yazılar yazmayı başladı. Malekeşler, Zahak ve Demirci Ahenger hikayesinin analizi gibi eserler Fumeni tarafından kaleme alındı. ...127 yıl önce bugün Hicri Şemsi 11 Ordibeşt 1275 yılında Gacar Hanedanı'nın 4. Şahı Nasreddin Şah'ın öldürülmesiyle İran'da 50 yıllık karanlık tarihi devir sona erdi. Ülkede Meşruta İnkılabı'nın başlaması zemini hazırlanmış oldu. Aslında Nasreddin Şah özgürlükçü mücadeleci Mirza Rıza Kermani tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Mirza Rıza Kermani Seyyid Cemalettin Esedabadi'nin taraftarlarından idi ve İran toplumunda zulüm ve despot düzeninin ortadan kaldırılması için Nasreddin Şah'ı öldürdü. Nasreddin Şah'ın uzun süren saltanatı İran'da Gacar devrinin önemli tarihi dönemlerinden sayılırdı. Zira bu devirde çok acı olaylar yaşandı ki her biri kendine has öneme sahipti. Bu olaylardan biri Nasreddin Şah'ın laik sadrazamı Emir Kebir'in katledilmesi, Mirza-i Şirazi'nin önderliğinde halkın kıyamı ile lağvedilen tütün imtiyazının bir İngiliz şirketine verilmesiydi. Nasreddin Şah'ın saltanat devrinde yabancı devletlerin İran'daki müdahaleci girişimleri ve nüfuzu had safhaya ulaştı. ...1116 yıl önce bugün Hicri Kameri 10 Şevval 328'de güzel hat yazarı ve çeşitli hat biçimlerinin mucidi İbni Muklek lakaplı Ebu Ali Muhammed bin Abdullah Bağdadi vefat etti. Irak'ın Bağdat kentinde dünyaya gelip kendi döneminin önde gelen alimleri nezdinde çeşitli dini ilimleri öğrendi. Gençliğinde Abbasi hükümeti döneminde bakan olan İbni Muklek daha sonra Abbasi hükümdarlarının zulüm ve sapkınlıklarına muhalefeti söz konusu zalim hükümdarların öfkesine neden oldu ve sonunda hapse girdi. Nihayet İbni Muklek Abbasi hükümdarının emri üzerine öldürüldü. Güzel hat yazımında büyük yeteneğe sahip olan İbni Muklek harfleri çok güzel bir şekilde geometri kalıplarında yazardı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Türk İş duyurdu, açlık sınırı 10 bin lirayı aştı.
Yeni Asya.
İstişareyle yöneteceğiz.
Star.
Erdoğan, Kılıçdaroğlu mandacılık yapıyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Işık Kansu, 29 Nisan tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde seçimden sonraki görev başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Türkiye, neredeyse orta çağa itilirken siyaset alanı düşünsel ve eylemsel anlamda önemsiz kimi ayrıntılar dışında bütünleşti. Aradaki ayrımlar ortadan kalktı, neredeyse tek bakış açısı egemen kılındı. Nasıl başladı bu durum diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Toplum bilimci Profesör Doktor Firdevs Gümüşoğlu'nun da işaret ettiği gibi, Cumhuriyet değerlerine yönelik sistemli saldırılar ve saygınlığını yitirme çabaları ilk adımdı. Başta üniversitelerde olmak üzere eğitim kurumlarında ikinci cumhuriyetçi tezler egemen kılınmaya çalışıldı. Üniversiteler ve kitle iletişim araçlarıyla resmi tarih eleştirisi yapılırken yeni resmi tarihlerin nasıl inşa edildiğine tanık oldu. Çalışmanın üretmenin erdem olarak kabul edildiği değerlerin yerine yardım kültürü yerleştirilmeye çalışıldı. Eğitimin ve meslek sahibi olmanın içeriği boşaltıldı. Sağlık personelinin, hukukçunun, öğretmenin, gazetecinin, kadınların şiddete maruz kalması sıradanlaştı. Toplumsal cinsiyet açısından yaşanan sorunlar ve tartışmalar ise dağ gibi büyüdü. Nasıl sıyrılırız bu sorunsaldan? Profesör Doktor Gümüşoğlu'na göre aklın ve bilimin öncülüğünde alınacak kararlara gereksinim var. Cumhuriyetin bağımsızlık temelli politikalarına, üretime dayalı ekonominin güçlendirilmesine, laikliğin yaşama geçirilmesine gereksinim var. Gümüşoğlu çok haklı olarak 21. yüzyılın Türkiye'sinin 15. yüzyılın değerleriyle yol alamayacağını vurguluyor ve çıkış yolunu gösteriyor. Halk evleri, halk odaları, köy eğitmenleri, kursları, köy enstitüleri, Cumhuriyet devriminin kültür kurumlarıydı. Halkın belleğinde, Cumhuriyet değerleri de, imece de aydınlanma var olmaya devam ediyor. Deprem sonrası yaşanan dayanışma, teknolojinin ve sosyal medyanın yaratıcı kullanıma biçimleri, yaşanan bütün acılara, kayıplara karşın aydınlanmanın bu topraklardaki görülmeleridir. Türkiye bunu 100 yıl önce 10 yılda 10 milyon genç yaratarak başardı. Bugün gençler kendilerine kalan mirasın farkındalar. Yeter ki onların yaratıcılığına güvenilsin, yollarından çekilinsin. Ancak çağın gereklerini analiz eden, bu yöne yüzünü dönen siyasetler ülkemizi geleceğe taşıyabilir. Türkiye bir seçime odaklandı. Seçim sonrası aydınlanmadan, emekten ve üretimden yana olanlara çok iş düşüyor. Ülkemizin tek ideolojiden sağcılık, gericilik ve piyasacılık tabusundan kurtulması zorunlu. AKP'li Numan Kurtulmuş, biz demokrasiyi içselleştirerek demokrasi konusunda kavgaları vere vere bugünlere kadar geldik demiş. Şimdilerde çok gözde olan yapay zekaya Türkiye'de demokrasi var mı diye sorduk, işte verdiği yanıttan bir özet. Recep Tayyip Erdoğan ve partisi AKP'nin liderliğindeki Türkiye, kimilerinin kötüleşen demokratik ortam olarak algıladığı eleştirilerle karşılaştı. Hükümetin muhalefete baskı uyguladığı, medya özgürlüklerinin erozyona uğradığı, siyasi muhalefetin bastırıldığı ve gücün Cumhurbaşkanlığında toplandığı savları var. Bu, Türkiye'deki demokrasi ve insan hakları durumu hakkında kuşkulara yol açtı ve eleştirmenler siyasi çoğulculuk ve demokratik denetimler ve dengeler konusunda sınırlamalar olduğunu ileri sürdüler.
Osman Sert 29 Nisan tarihli Karar Gazetesi'nde Umudun Değil Korkuların Seçimi başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Demokrasinin temel mantığı vatandaşların kendi yetkilerini belli bir süre ve yetki sınırları içerisinde başka birine devretmesi üzerine kurulu. Bu irade devrenin en net kullanıldığı yer ise seçim sandığı. Dolayısıyla seçimlerde 5 yıl daha bizi kimin yönetmesini istediğimizi oylayacağız. Böylece nasıl bir ülkede yaşamak istediğimizi, nasıl bir gelecek hayal ettiğimizi, umutlarımızı gerçeğe dönüştürme ihtimalini seçeceğiz. En azından normal demokrasilerde olması gereken bu, diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Küresel popülizm rüzgarının bir etkisi olsa da Türkiye'deki durum tam böyle değil. Hatta tersi geçerli. Şunun şurasında yaklaşık 2 hafta sonra seçmenler umutları ve hayalleri değil, korkuları ve tedirginlikleri üzerinden oy kullanacak. Bunun muhafazakar, seküler mahallenin 20 sene önceki endişesine ters açıdan sahip. Şimdi muhafazakar mahalle başta başörtüsü olmak üzere son dönemdeki kazanımları kaybetmekten korkuyor. Nitekim Bekir Bozdağ, seçimde kaybedersek şampanya patlatacaklar sözleriyle tam da bu korkuyu oynuyor. Milliyetçiler Türkiye'nin terör tehdidinden en uzak olduğu 5 yılı geçirmiş olmasına rağmen terörden, bölünmekten korkuyor. İktidar yerel seçimlerde dile getirdiği PKK'ların fatura okumaya geleceği iddiasına kadar her konuda bu endişeyi tetikleyecek bir söylem kuruyor. Beni seçmezseniz ülkeyi terör yönetecek gibi toplumun yarısını terör destekçisi olarak kodlayan bir sınır tanımazlık var. Kürtler ikiye ayrılmış durumda. Bir yandan HDP'nin hendek olaylarına giden süreçte bölgede kurduğu baskıyı unutmayanlar, aynısı tekrar yaşar mıyız tedirginliği içinde. Daha geniş kesim ise AK Parti-MHP koalisyonun kendilerine hayat hakkı tanımadığını, anayasal seçme ve seçilme hakkının ellerinden alındığını düşünerek mevcut iktidar devam ettiği takdirde seçimden sonra durumun kendileri için daha da kötüye gitmesinden korkuyorlar. İktidara oy verenler de dahil geniş bir kesim ekonominin daha da kötüye gitmesinin ve zaten kolay olmayan hayat şartlarını daha da zorlaşmasının kabusunu görüyor. Hülasa-i kelam, gençler, yaşlılar, muhafazakarlar, sekülerler, sağcılar, solcular, herkes seçim sonrasından istemediği adayın kazanmasından korkuyor. Oy verme davranışını da tam bu korkular şekillendirecek. Seçmenler 14 Mayıs'ta nasıl bir Türkiye'de yaşamak istediklerine göre değil, nasıl bir ülkede yaşamak istemediklerine göre oy kullanacaklar. Adaylar üzerinden kimin ülkeyi yönetmesini istediklerini değil, kimin yönetmesini istemediklerini belirleyecekler. Erdoğan yönetmesin diyenlerle Kılıçdaroğlu yönetmesin diyenler yarışacak.
Tahran Radyosu.
Faruk Çakır 29 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde Kutuplaştırma Kime Yarar başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Seçim dönemindeki gerginlikler siyasetin çirkin yüzünü bir defa daha gösterdi. Dikkat çeken bir nokta da bazı seçmenlerin siyasetçilerden daha katı, daha kavgacı ve daha kutuplaştırıcı olmasıdır. Siyasi parti mensuplarının, milletvekillerinin kendi aralarındaki kavganın vatandaşa yansıtılması kötü neticeler verir ve veriyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Bununla birlikte mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kavga eden vekillerin meclis kulisinde aynı masa etrafında buluşması mümkün olduğu halde bazı siyasi parti taraftarlarının komşularına daha katı bir davranmasına şahit oluyoruz. Parti muhabbeti sebebiyle komşusunu, akrabasını ve arkadaşını küstüren, onların kalbini kıran bir anlayışın iyi olduğu söylenebilir mi? Denge ve denetleme ağı DDA siyasi partilere ve adaylara kutuplaştırıcı tavırlardan kaçınmaları yönünde haklı bir çağrıda bulunmuş. DDA'nın çağrı metninde kutuplaşmanın demokratik siyaset önündeki engellerden biri olduğu hatırlatılarak vatandaşlar olarak gündemimizde olan temel sorun alanları tüm paydaşların etkin ve yapıcı diyaloğuyla çözüme kavuşturulabilir. Ancak son yıllarda daha da derinleşen kutuplaşma, bu diyaloğun ve sorunlara etkin şekilde çözüm bulmanın önünde temel bir engel oluşturuyor denilmiş. DDA'nın basın açıklaması 25 Nisan 2023. Her meselenin konuşularak halledilmesi mümkün olduğu halde kavgaya tevessül etmek, kutuplaştırıcı mesajlar vermek insaf ile izah edilebilir mi? Kutuplaştırıcı dil kullananların en çok müracaat ettiği cümlelerden biri de vatan hainliği ithamıdır. Her önüne gelene hain demek cemiyetteki kardeşliği berhava etmez mi? Hem birini bu şekilde itham etmek niçin bu kadar kolay olsun? Kimin hain, kimin vatansever olduğuna siyasetçiler mi karar verir? Bu kutuplaşma tehlikesinin bertaraf edilmesi çok önemli. Mevcut kutuplaşmanın Türkiye'nin siyasi yapısına zarar verdiğini parti yöneticileri de görmeli. Kaldıysa akil adamların da devreye girerek kutuplaştırmayı sona erdirecek adımlar atılmasına destek olmaları icap eder. Aynı şekilde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri milletin kaynaşması ve kucaklaşması için adımlar atmalı. Tabii ki bu noktada hocalara ve ilahiyatçılara da mühim bir vazife düşer. Ne yazık ki hocalar bu vazifenin pek de farkına varmış görünmüyorlar. Gerek cami kürsülerinde ve gerekse sosyal medyadaki vaazlara bakıldığında siyasetçilerin gergin dilini aratacak şekilde konuşanlara rastlanıyor. Hain ve düşman arayanlar öncelikle dillerine sahip çıksa ve gayretlerini kardeşlik için harcasa Türkiye kazançlı çıkar. Kutuplaştırıcı dilden en başta düşmanlar istifade etmez mi?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Süre Türkçe servis yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Pars Süre Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Süre'yi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya Gelişmeleri adlı sohbetimizde tekrar huzurlarınızdayız.
Bugün de her zaman olduğu gibi geçtiğimiz hafta stratejik Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli olaylar ve gelişmeleri ele almaya çalışacağız.
Sohbetimize geçen hafta Batı Asya'da yaşanan önemli gelişmelerin başlıklarıyla başlıyoruz.
İşgal altındaki topraklarda krizin devam etmesi,
Siyonistlerin Filistinlilere karşı cinayetlerinin sürmesi
ve İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın Umman ve ardından Lübnan ziyareti
geçen hafta Batı Asya'da yaşanan önemli olaylardı. Şimdi detaylar.
Geçen hafta işgal edilen Filistin topraklarındaki kriz ve kaos ortamı devam etti. Geçen cumartesi günü arka arkaya 16. haftada yüz binlerce İsrailli, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun sözde yargı reformları olarak bilinen Yüksek Mahkeme üzerindeki denetimi sıkılaştırma planlarını protesto etti. Yapılan gösteriye bazı eski siyasi ve askeri Siyonist yetkili ve şahsiyetler de katıldı. İbranice yayımlanan Yediot Aharonot gazetesi bu bağlamda verdiği haberde, İsrail Başbakanlığı'nın Tel Aviv'deki Yahudi Federasyonu konferansında önceden planlanan konuşmanın iptal edildiğini yazdı. Yediot Aharonot söz konusu haberde Netanyahu'nun konuşmasının iptal edilmesinin sebebini bu rejimin yargı yapısında reform yapılmasına karşı çıkan İsrailli protestocuların tehditleri olduğunu belirtti.
İşgal edilen Filistin topraklarındaki kriz ve kaos şartlarından yoğun şekilde endişeli olan Siyonist rejim başkanı Isaac Herzog, durumun çok kritik olduğunu, öyle ki şimdiye kadar birkaç istifa teklifi aldığını, fakat hepsini reddettiğini, zira Tel Aviv'de hali hazırda durumun kritik olduğunu söyledi. Herzog, ayrıca işgal topraklarındaki kaos durumu hakkında uyarıda bulunarak, "Hali hazırdaki kriz İsrail tarihindeki en tehlikeli iç krizdir ve çeşitli alanları etkilemiştir," dedi. Amerikan CNN kanalı bir raporunda Siyonist rejimin iç krizini ele alarak, İsrail'in 75. yaşında dışarıdaki sürekli tehditlerle bir uçurumun kenarında olduğunu hissederken, aynı zamanda bir kimlik krizi yaşadığını belirtti. İsrail'in hemen hemen tüm sektörleri siyasi krizin içine sürüklendi ve hatta genellikle siyaset dışı olan teknoloji sektörü bile bu hikayenin içine girdi.
Nitekim girişimci şirketler de yatırımlarını İsrail dışında tutuyor ve çalışanlarını protestolara katılmaya teşvik ediyor. Hatta her yıl ihtilafları bir kenara bırakanlar bu yıl İsrail'in anma gününde bile Netanyahu muhalifleri protestolarına devam etti. El Meyadin haber kanalı da Perşembe akşamı kanalın işgal edilen Filistin'deki büro koordinatöründen naklen Tel Aviv'de yargı reformu destekleyenler ve muhalifleri arasındaki haftalık gösterilerin 4. ayında aşırı sağcı grupların geniş çapta Tel Aviv meydanlarında görülmesinin işgal edilen Filistin topraklarında iç diyalogların yenildiği ve ihtilafların derinleştiğini gösterdiğini belirtti. Filistin meseleleri uzmanı Emir Mahul, El Meyadin kanalına verdiği demeçte, Siyonist rejim geri dönüşü olmayan bir krizdedir ve itirazların gelecek dalgası gösterilerin devam etmesiyle daha fazla şiddet içerikli olacaktır, dedi.
İşgal altındaki Filistin topraklarında iç kriz devam ederken, işgalci rejim Filistinlilere karşı cinayetlerine devam ediyor. Filistinli genç Süleyman Ayeş, geçen pazartesi günü işgalci Siyonist silahlı güçlerinin Eriha'da Akabe Cebr kampında açtıkları ateş sonucu şehit oldu. Taha Yakup Ahmet de Perşembe günü Kuzey Kudüs'te Ariel Siyonist yerleşkesinin yakınlarında yine Siyonist askerlerin silahlı saldırısında şehit oldu. 15 yaşındaki Filistinli genç Mustafa Amer Sabah da Cuma günü Ürdün Nehri batı yakasında Beit Laim'in doğusunda Tegu sitesinde Siyonist askerlerce kurşunlanarak şehit oldu.
Tahran Radyosu.
Bu arada son zamanlarda Filistinli direniş füzelerinden bıkan ve yapılan saldırıları püskürtme gücü olmayan Siyonist rejim bir kez daha terör siyasetini gündemine aldı ve Gazze şeridinde Filistin direniş liderlerine terör tehdidinde bulundu. Son zamanlarda Siyonist rejimin birkaç generali ve eski subayı Başbakan Benjamin Netanyahu'dan İslami Direniş Hareketi Hamas'ın siyasi büro başkan yardımcısı Salih el-Aruri'ye suikast düzenlenmesini istedi. Bu cinayetlerin devam etmesiyle birlikte İslami Cihat ve Filistin İslami Direniş Hamas hareketleri Filistin halkının direnişini Siyonist rejimin işgali sona erene kadar sürdüreceğini ve Filistinli şehitlerin kanlarının intikamını Siyonistlerden alacaklarını duyurdu.
Bu arada Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Birleşmiş Milletler tüzüğüne bağlı kalınıp Güvenlik Konseyi kararları uygulanmış olsaydı Filistin'de uzun zaman önce barış sağlanıp işgal ve apartheid sona ermiş olurdu diyerek Filistin halkı için Nekbe döneminin sona erme zamanının geldiğini vurguladı. Bu arada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da cumartesi günü bir tasarıyı onaylayarak Uluslararası Adalet Mahkemesi olan Lahey Mahkemesi'nden Filistin halkının kendi kaderini belirleme hakkının ihlali, Uzun süreli işgal, yerleşim inşaatleri ve Siyonist rejimin işgal edilen Kudüs'e nüfus yapısını değiştirme eylemlerinin yasal sonuçları hakkında karar vermesini istedi.
Konu hakkında uzman Mirhan Özbekli'nin görüşlerini dinliyorsunuz.
Şüphe yok ki İsrail rejimi gaspçı bir rejim ve bir toplumun topraklarını işgal etmiş ve hatta onların inkarı üzerine kurulu bir sistem kurmuşlardır. Ve şüphe yok ki İsrail rejimi ciddi manada ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Çünkü bir savaş hükümeti gibi bir hükümet yapıları var ve Filistin halkının kendi meşru haklarına kavuşmaması için elinden gelen bütün çabayı sarf ediyordur. Bundan kaynaklı ciddi ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Her ne kadar Yahudiler çok zengin ticari kaynakları da olsa, şirketleri de olsa, dünya ticaretini bir ölçüde yönlendiriyor da olsalar, şüphe yok ki kurulduğundan beri savaş halinde olan ve her günde bunun için çok yüksek meblağda para harcayan bir hükümet sistemleri var, bir sistemleri var. Bundan kaynaklı olarak ciddi sorunların yaşanması da gayet doğal karşılanmalıdır. Fakat şunu da belirtmekte fayda var. Özellikle son 20 yıldır gelişen Filistin direnişinin de bu çelişkilerin, bu sorunların yaşanmasında çok ciddi katkıları olduğunu düşünüyorum. Çünkü Filistin halkı son 20-25 yıldır ciddi anlamda İsrail rejimini sıkıntıya sokacak, hatta geriletecek, hatta geri adım atmaya zorlayacak kadar kendi direnişlerini geliştirdiler. Bunun da muhtemelen mecliste yaşanan ve hükümetin feshi sonucunu doğuran gelişmelerin başında gelen nedenlerden biri olmalıdır.
Sayın Mirhan Özbekli'ye teşekkür ediyoruz. Geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan bir diğer önemli gelişme İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın Umman ve Lübnan ziyaretleriydi. Ummanlı yetkililerle görüşmek ve istişarede bulunmak üzere Maskat'a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Salı günü Ummanlı mevkidaşı Bedir bin Hamad el-Busaydi ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından Ummanlı mevkidaşıyla yaptığı istişareyi gazetecilere anlatan Emir Abdullahyan, iki ülke arasında var olan ekonomik ve ticari projelerin hayata geçirilmesini hızlandırmak için mutabık kalındığını belirtti. Emir Abdullahyan, Umman'ın bölgedeki önemli rolünün altını çizerek, Umman'ın yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmelerde her daim yapıcı rol ifa ettiğini vurguladı.
Umman, Fars Körfezi'ndeki Arap ülkeleri arasında İran ile her zaman istikrarlı ve dostane ilişkiler sürdüren ve bölgesel krizlerle ilgili olarak her zaman arabulucu rolü oynamaya çalışan ülkelerden biridir. İran İslam Cumhuriyeti ile Umman Sultanlığı arasındaki ilişkiler, her iki ülkenin stratejik Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolü ve komşuluğu, ayrıca kültürel ve dini ortaklıkları ve tarihi geçmişi açısından özel bir öneme sahiptir. Umman Sultanlığı uzun yıllardır barışa dayalı diplomasisi ve tarafsızlık eğilimiyle bölgede arabulucu olarak biliniyor. Umman, hassas ve gergin bir coğrafi bölgede yer almasına rağmen onlarca yıldır çatışma ve krizlerden uzak durmayı başarmış, hatta komşular için birçok kez arabuluculuk rolü oynamıştır.
Emir Abdullahyan Umman'ın ardından üst düzeyli bir heyet başkanlığında Lübnan'a gitti ve Beyrut Havalimanı'nda Lübnanlı yetkililer tarafından karşılandı. Emir Abdullahyan burada Başbakan Necip Mikati ile görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin başta ekonomi ve ticaret olmak üzere çeşitli alanlarda genişletilmesi ve işbirliğini teşvik için mevcut kapasitelerin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Yapılan görüşmede Necip Mikati de İran'ın bölgede önemli bir ülke olduğuna işaretli, Tahran'ın Lübnan hakkında yapıcı tutumunu takdir ederek ikili ilişkilerin gelişme önemini vurguladı.
Dışişleri Bakanı Beyrut temasları kapsamında Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nehale ile görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin mazlum Filistin halkı ve Siyonist rejime karşı direnişine verdiği desteği işaretle Filistinli grupların birliği zarureti ve Müslüman halkların mazlum Filistin halkına desteği ve hükümetlerin vahdet ve görüş birliğini ayrıca Siyonistlerin Filistinliler ve İslami kutsallara saldırıları karşısında etkin ve caydırıcı eylemlerde bulunma gerekliliğini vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile de bir araya gelerek Siyonist rejimin bölgedeki yıkıcı çabalarına karşı bu ülkenin üstün rolünü ve direnişini takdir etti ve bu ülkenin iç sorunlarının iç mekanizmalar kullanılarak ve Lübnan siyasi akımları arasındaki diyalog ve mütabakatla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Nebih Berri de Tahran-Riyad anlaşması ardından bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulunarak anlaşmanın başta İslami Vahdet, Lübnan ve direniş olmak üzere bölgesel alandaki olumlu etkilerini ifade ederek anlaşmanın Siyonist rejime karşı güçlü bir siper olduğunu belirtti.
Hüseyin Emir Abdullayan Cuma günü de Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah ile bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde iki taraf bölgedeki son gelişmeler, İran ve Arabistan'ın diplomatik ilişkileri tekrar başlatma konusundaki anlaşması ve bölge ülkeleri üzerindeki etkisi, ayrıca Lübnan ve Filistin'deki son gelişmeleri ele aldılar. Dışişleri Bakanı ayrıca Cuma öğleden sonra Lübnan'ın güneyinde ve işgal edilen Filistin sınırında Marun el Ras bölgesinde Şehit Kasım Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi el Mühendis ve direnişin diğer şehitlerini rahmetle anarak bu bölgede bir kez daha Siyonist rejime karşı Filistin direnişini desteklediğini yüksek sesle ilan ettiğini belirtti.
Emir Abdullahyan, Lübnan Hizbullah Hareketi Lideri Seyit Hasan Nasrullah ile görüşmesine de işaretli, bugün Filistin ve Lübnan direnişi en güçlü ve en iyi durumdalar ve diğer yandan Siyonist rejim en kötü durumdadır ve katmanlı iç siyasi, sosyal ve güvenlik krizlerle karşı karşıyadır dedi.
Değerli dinleyiciler, bu haftaki Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız sohbetimizi dinlediniz.
Bize görüşlerinizi turkish@aws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.parsi.ir adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İlahi Önderler. Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Birlikte dinleyelim.
İslam peygamberinin siyeri ve sünneti her zaman Müslüman araştırmacıların üzerinde çalıştığı en önemli konulardan biri olmuş ve hakkında sürekli tartışılmıştır.
Bu alanda geçmişten günümüze dek birçok kitap, makale ve risalenin yazılması da bu konunun Müslüman düşünürlerin gözünde nedenle önemli olduğunun işaretidir. Bu eserleri yazan düşünürler Allah Resulü'nün mübarek yaşamı ve kişiliğiyle ilgili en ince detayı bile gözden kaçırmamaya ve kayda almaya büyük özen göstermiş ve o Hazretin sosyal programlarını ve hükümet anlayışını anlatarak dünyada yarattığı değişim ve muazzam İslami medeniyetin temelini atmakta ifa ettiği rolünü beyan etmeye çalışmıştır.
İslam peygamberi beşeriyet semalarına adeta parlayan bir güneş gibi doğdu ve insani faziletleri ve ahlaki yüce değerlere yeni bir ruh ve canlılık kazandırdı. Bir insanda bulunabilecek tüm erdemler ve değerler ve imtiyazlar tam anlamıyla o Hazretin azamet ve ihtişam dolu yaşamına yansımıştır. Öyle ki mübarek varlığı adeta her tarafa nur saçan bir meşale gibi beşeriyetin yolunu ebediyen aydınlatmaktadır.
Bugün tüm düşünürler İslam dininin ilerlemesi ve yayılması ve tüm alemi kucaklamasında etkili olan en önemli etkenlerden birinin İslam peygamberinin insanlara karşı cazip davranışı ve iyi ahlakı olduğu konusunda hemfikirdir. Araştırmacılar Allah Resulü'nün şefkatli tutumu ve iyi ahlakı İslam dininin kalplere nüfuz etmesinde en önemli etken olduğu bunu itiraf ediyor. Kur'an-ı Kerim'de İslam peygamberinin sergilediği tavır ve ahlakın bu semavi dinin ilerlemesi ve gönülleri fethetmesinde önemli rol ifa ettiğini belirterek Âl-i İmran suresinin 159. ayetinde şöyle buyurmakta.
Bismillahirrahmanirrahim. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.
O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet, bağışlanmaları için dua et. İş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever.
İslam peygamberi bizzat ahlaki faziletlerin ve yüce insani değerlerin abidesi olduğu gibi ahlaki değerlerin önemine de vurgu yaparak bu değerleri İslami toplumda yaygınlaştırdı. Allah Resulü yaşamının her anında insanlara güler ve açık yüzle davranır ve hadiseleri de aynı şekilde karşılardı. Rivayetlere göre hicretin 9. yılında asi bir aşiret İslam ordusunun kahramanca savaşmasının ardından hezimete uğramasından sonra aşiretin önde gelenlerinden Uday bin Hatem Şam'a kaçtı. Fakat kız kardeşi Saffane İslam ordusunca esir alındı. Saffane diğer esirlerle birlikte Medine'ye getirildi ve hepsi Mescid-i Nebi yakınında bir eve yerleştirildi. Bir gün Allah Resulü esirleri ziyarete geldiğinde Saffane bu fırsattan yararlanarak şöyle dedi. Ey Muhammed! Babam Hatem bu dünyadan ayrıldı. Benim koruyucum ve velim Uday da ortalıktan kaybolup kaçtı. Eğer maslahat bilirsen beni azat et ve Arap aşiretlerin beni kötülemelerinden koru. Çünkü babam Hatem köleleri azat ederdi. Komşularını korur ve insanlara yiyecek dağıtırdı. Ve açıkça selam ederdi. Ve devranın acı günlerinde insanlara yardımcı olurdu. Ahlaki değerlere büyük saygı duyan Allah Resulü Saffani'ye şöyle buyurdu. Ey kız, bu saydığın özellikler gerçek müminlerin sıfatlarıdır. Eğer baban Müslüman olsaydı biz ona çok lütufta ve merhamette bulunurduk. Bu sözlerin ardından İslam peygamberi oradaki yetkiliye şöyle buyurdu. Bu kızı babasının ahlaki değerlere olan saygısı için azat edin. Allah Resulü daha sonra da Saffani'ye yeni elbise verdi ve Şam'a dönebilmesi için biraz para da verdi ve güvenilir insanların eşliğinde Şam'a kardeşinin yanına yollardı. Rivayetlere göre Uday bin Hatem kız kardeşinin bu şekilde saygıyla azat edilmesinin ardından Medine'ye geldi ve İslam peygamberi huzurunda şehadet getirerek Müslüman oldu.
Tahran Radyosu.
İslam peygamberine göre iyi ahlak, zaman ve mekandan bağımsız olan ve bu açılardan hiçbir sınırı olamayan bir sermayedir. Öyle ki her türlü şartlarda başkalarını sevmek mümkündür. Allah Resulü doğruluğu ve emaneti eda etmeyi yaşamın kıvamı bilir ve şöyle buyururdu. Bu iki özellik tüm peygamberlerin onayladığı ve vurguladığı iki özelliktir. Kuşkusuz her toplumda insani, pak ahlakın yaygınlaşmasıyla beraber kötü ve çirkin değerler ve barbarlık huyu yok olur. Allah Resulü o dönemde topluma hakim olan üstünlük taslama ve eşraflık ve kibir gibi özelliklerle mücadele etti. Gerçekte bu özellikler ciddi sosyal bozukluklardır ve ne zaman bir insanda veya toplumda baş gösterecek olursa tehlikeli bir virüs gibi hızla toplumun her tarafına yayılır ve beşeri toplumun sağlığını tehdit etmeye başlar.
İslam peygamberi toplumun genel yönetimini üstlenen bir lider olarak bu tür tehlikeli düşüncelerle mücadele etti ve yerini safa ve samimiyet ve dürüst olmayı hakim kıldı. Allah Resulü İslam dininin servete karşı olmadığını fakat insanların mali gücünün toplumda iktisadi faaliyete vesile olmasına önem verdiğini ve tembelliği ve gevşekliği ve yoksulluğu menfi özellikler bilerek şiddetle men ettiğini vurguladı. İslam peygamberi yaşadığı toplumdaki insanlardan hiçbir farklılığı göze çarpmayacak şekilde ahlaklı ve faziletli ve tevazulu bir yaşam sürdürüyordu. Öyle ki o hazret bir mecliste oturduğunda yeni gelen biri sizlerden hanginiz Muhammed diye sormak zorunda kalırdı.
Hazreti Ali aleyhisselam çok güzel bir tabirde Allah Resulü'nden insanların ruhunu tedavi eden ve şefkatli biri olduğu için bizzat hastalarına başvuran bir tabip şeklinde söz ederek şöyle buyuruyor. Allah Resulü tıp bilgisiyle sürekli dolaşan ve ilaçlarını ve merhemlerini en iyi şekilde hazırlayan ve nerede lazım olursa kör kalplere, sağır kulaklara, düzgün konuşamayan dillere uygulayan bir hekimdir. Allah Resulü ilaçları ile gafil ve şaşkın hastaları tedavi eden bir hekimdir.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamini, İslam peygamberinin insanlara karşı davranışında siyerini şöyle beyan ediyor. Resulullah'ın yaşamının bir boyutu o hazretin insanlara karşı davranışıydı. O hazret asla halkçı olmayı ve insanlara sevgiyle yaklaşmayı ve aralarında adaleti yerleştirmeyi unutmadı. Ve halk gibi ve halkın arasında yaşadı ve onlarla oturup kalktı. Allah Resulü köleler ve toplumun alt kesimleriyle dostluk kurdu. Onlarla yemek yedi, onlarla oturup kalktı, onlara sevgiyle davrandı. Güç ve iktidar o hazreti değiştirmedi, milli servet etkilemedi. Davranışı zorlu günlerde ve zorlukların giderildiği dönemde değişmedi. Her yerde ve her zaman halkın yanındaydı. Halkın sorunları ile ilgilenirdi ve halk için adalet istiyordu. Sosyal yönetimi âlâ derecedeydi ve herkesle ilgilenirdi. O bedevi toplumda yönetimi, hesap kitabı ve teşvik ve cezayı halk arasında yaygınlaştırdı. Hendek Savaşı sırasında Müslümanlar Medine'de hemen hemen her taraftan kuşatma altına alındığında ve Medine'ye yiyecek girmediği ve halkın erzakı bittiğinde, öyle ki bazen insanlar 2-3 gün yiyecek bir şey bulamadığı sıralarda, Allah Resulü o şartlarda bizzat hendek kazma çalışmasında halka eşlik ediyor ve onlar gibi açlık çekiyordu. Bir gün Allah Resulü yerde oturmuş ve yoksul insanlarla birlikte aynı sofraya oturmuştu. O sırada bedevi bir kadın oradan geçerken şaşkınlıkla sordu. Ya Resulullah, sen de diğer kullar gibi yemek yiyorsun. Resulullah tebessüm etti ve şöyle buyurdu. Benden daha kul kim olabilir?
Evet, Allah Resulü, beşeriyet aleminin en sevilen ilahi şahsiyetidir. Allah Resulü, toplumun kültürel ve fikri bozukluklarını ıslah etmek için halk arasında barış ve dostluk inşa etti, kin ve düşmanlık ve fitneleri uzaklaştırdı. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de peygamberine affetmeye, hoşgörü ve iyiliği emrediyor ve cahillerle sürtüşmekten sakındırıyor. Allah Resulü gönülleri birleştirmenin yanında kendisi de tüm kalplerde yer etmiştir. Hudaybiye Barış Anlaşması macerasında Kureyş aşiretini temsilen İslam peygamberi ile müzakere etmeye ve Müslümanları da tehdit etmeye gelen Urve bin Mesud dönüşünde Kureyş elebaşlarına şöyle rapor ediyor. Ben büyük padişahları gördüm. İran Kesra'sı, Roma Kayseri ve Habeşistan kralını gördüm. Fakat kendi milleti arasında Muhammed gibi olanı görmedim. Ben kendi gözlerimle onun arkadaşları abdest aldığı suyun bir damlasını yere düşmesine müsaade etmediğine ve teberrük için kendi aralarında paylaştıklarına şahit oldum. Eğer o hazretin saçından bir tel yere düşecek olursa hemen onu alıyorlar. Kureyş liderleri bu durumun üzerinde iyice düşünmeleri gerekir.
İslam peygamberi İslami toplumun hükümdarı konumunda olmasına karşın hiçbir zaman iktidarını ve büyüklüğünü başkalarını hor görmekte görmedi. Ve hiçbir zaman kendisini başkalarından üstün saymadı. Allah Resulü Müslümanları çalışmaya teşvik etmek için bizzat kazma kürekle çalışır ve inşaat işlerinde halkla beraber faaliyet yürütürdü. O hazret bir meclise girdiğinde başkaları önünde ayağa kalkmalarına müsaade etmezdi. Ancak bu safa ve samimiyet hiçbir zaman o hazretin manevi kişiliğini ve cazibesini etkilemedi. Bilakis daha da güçlendirdi.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.erib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Fars Körfezi'ni İran'ın ve bölgenin inkar edilemez kimliğinin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Fars Körfezi Ulusal Günü dolayısıyla Kiş Adası kıyısında 60 geminin katıldığı bir deniz geçit töreni düzenlendi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Suriye ziyareti bölge dışında olumlu etkileri olacağı vurgulandı. Siyonistlerin İran'ın Dışişleri Bakanı'nın işgal altındaki Filistin sınırında bulunmasından endişeli oldukları belirtildi. Netanyahu, İran aleyhindeki temelsiz iddialarını tekrarladı. Sistan ve Belucistan'ın güvensizliğinde etkili yabancı uruklardan birisi tutuklandı ve Tahran Üniversitesi ile Rusya Üniversiteleri arasında 5 işbirliği anlaşması imzalandı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.erib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim.